Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere Ayhan Taşçı ulaştırıyor. Ve ben Nilgün Doruk, sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza her zaman olduğu gibi. Hemen telefonlarımızı hatırlatalım. 090-312-463-3419 ve 463-3421 bir numaralı telefonları arayabilirsiniz 15.55'e dek. Hayatin Sesleri @trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz olduğunu da hatırlatalım. Ve Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adları Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra sevgili dinleyenlerimiz biliyorsunuz dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını Gazze sınırında protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin ateş açmasıyla 59 Filistinli şehit oldu, 2771 Filistinli ise yaralandı. İsrail'in yaptığı bu katliamı ülke olarak kınıyoruz ve Filistin halkının kaderine yenilmeyeceği inancıyla ülke olarak Filistin halkının yanında olduğumuzu söylüyor ve Filistin'e Bahar adlı şarkıyı dinliyoruz şimdi.
Geceler sessiz, gül bebeler ağlamıyor, evler nefessiz. Bu kaçıncı yıkıldığı viran oldum, yeniden ayağa kalktım bilesiniz. Mazluma harbedenler, gülü harap edenler, sessizliği yol eyleyip zevki sefa edenler. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar, aramilik size kalsın bana rüzgar. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar, aramilik size kalsın bana rüzgar. Sanma gelmeyecek Filistin'e bahar, haramilik size kalsın bana rüzgar.
Evet, Filistin'e bahar gelmesi dileklerimizi yineliyor ve hemen stüdyo konuğumuzla sizleri tanıştırmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Tayyip Kahyaoğlu bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. İyi
evet,
yayınlar.
Evet, teşekkür ediyoruz. Gençlik Haftası başladı. Hafta dolayısıyla sizin de etkinlikleriniz var tabii. Biz bugün gençlik kamplarından söz edeceğiz ama öncelikle birazcık etkinliklerinizden söz edelim isterseniz.
Ülkemizin en büyük gücü gençlik malumunuz. Atatürk Türk gençliğine çok önem veriyordu. O yüzden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı itibariyle de Türk gençliğine bu bayramı hediye ettikten sonra yıllardır bu hafta Gençlik Haftası olarak kutlanılmakta. Gençlik Spor Bakanlığı da kurulduktan sonra bu görev bakanlığa verildi. Gençlik Haftası ile ilgili yapılan tüm etkinlikleri biz bakanlık olarak gerçekleştiriyoruz. Bugün sabah itibariyle haftamızı başlattık. Sabah erken saatlerde Sayın Bakanımızın önderliğinde 81 ilden gelen temsilci gençlerimizle, kızlı erkekli, ayrıca yurt dışından gelenlerle 200'e yakın gencimizle beraber Anıtkabir'deydik. Oradan startı verdik, başlangıcı yaptık. Daha sonra da hafta boyunca etkinliklerimiz olacak. Kültür sanat yarışmalarımız oldu bizim gençler arasında, Türkiye genelinde. Onlar önce illerinde, daha sonra bölgelerinde birinci seçildiler. Onların bu hafta içerisinde Türkiye finallerini yapacağız. Sanat, şiir, Türk müziği, bilgi güzel yarışması, dört ayrı kategoride. O yarışmaların finalleri, ödülleri.
Nerede kalıyor gençler?
Gençlerimizi biz Ankara'da ağırlıyoruz. Onları hem Ankara'da gezdiriyoruz, tarihi, kültürel yerlerini. Aynı zamanda onları hem kısmen bakanlığımızın imkanları doğrultusunda, onun dışında da istirahatlerini olabildiğince konforlu bir şekilde ayarlayacakları
ne
yerlerde.
Ne güzel, ne mutlu.
Gençlerimizi ağırlıyoruz. Geçen hafta da gençlerimiz Çanakkale, Bursa ve İstanbul gezisindeydiler. Hı hı. Onu gerçekleştirdiler. Bu hafta buradalar. Yarından
aynı
itibaren
gençler
de, aynı gençler.
Evet.
Aynı gençler. Gençlerimizi yarından itibaren de devlet büyüklerimiz ağırlayacak. Sayın Bakanımız yarın ağırlayacaklar. Bir sonraki gün Sayın Başbakanımız, daha sonra Meclis Başkanımız, cumartesi akşamı da İnşallah Cumhurbaşkanımız gençlerimizle birlikte olacaklar.
Ne güzel.
Biz yıllardır bir de bir yarışma gerçekleştiriyoruz gençlerimiz arasında. Gençlerden Ecdada Mektup adı altında. Hı hı. Gençlerimizin duygularını dile getirdikleri, içten yürekten gelen farklı temalarla mektuplar yazılıyor. Bu yıl 220 binin üzerinde mektup yazıldı. Bunlar içerisinde dereceye girenleri de biz ödüllendiriyoruz.
Eyvah eyvah, değerlendirmesi de çok zordur.
Çok zor.
220 bin.
Tabii.
Mektup.
Ya bu şöyle düşünün, illerde komisyonlar kuruluyor. Her il kendi dereceye giren mektuplarını seçiyor, belirliyor. Onlar bölgeye gidiyor. Bölgeden en son Ankara'ya bakanlığa geliyor. Burada son komisyon tekrar bir gözden geçirdikten sonra bir planlama yapıyor. Yoksa tek komisyonun başa
çok
çıkabileceği
zor
bir şey değil.
Evet, gerçekten
katılım
öyle.
Oldukça iyi. Bizi mutlu ediyor,
ne
memnun
mutlu
ediyor gençlerimizin bu tarz faaliyetler içerisinde olması. Biz onların her türlü bu faaliyetlerinden, etkinliklerinden mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz.
Elbette, elbette. Şimdi tabii gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle zamanlarını geçirebileceği bir de gençlik kampları var. Başladı mı kamplar?
Gençlik kamplarımız başlayacak. Gençlik kamplarımızın başvuruları başladı ama. Biz başvuruları geçtiğimiz hafta itibariyle 15 gün öncesinde başlattık.
Ne zamana kadar?
Ne zamana kadar? 15 Temmuz'a kadar devam edecek. İki aşamalı gerçekleştirdik. Yazın kamplarımız olacak 10 dönem halinde. İlk 5 dönemin başvurularını şu an alıyoruz. Daha sonra da Haziran ayında ikinci 5 dönemin başvurularını alacağız. O başvurular neticelendikten sonra da Eylül'ün ilk haftasına kadar devam edecek kamplarımızda. Gençlerimiz hangi kampa gideceklerini oradan öğrenmiş olacaklar.
Hangi kamplar var?
Şöyle, bizim normalde Türkiye genelinde 38 tane kampımız var. Bu kamplarımızın bir kısmı, biz onları adlandırdık. Deniz ve Doğa Kampı diye, hatta Mavi ve Yeşil diye isim verdik onlara. Bu kamplarımızın bir kısmını biz yazın ulusal kamp dönemi dediğimiz dönemde gerçekleştiriyoruz ki en büyük kısım burada gerçekleşiyor. Bu bahsettiğimiz başvuruyla gerçekleştiriliyor.
Peki hem Mavi hem Yeşil kamptan yararlanabilir mi?
Şöyle, yani bir gencimiz gençlik hayatı boyunca bir Mavi bir Yeşil. Yani iki defa istifade etme şansı olmuyor. Hı-hı. Mesela çocukken deniz kampına gittiyse, işte biraz daha yaşı ilerlediği zaman orman kampına gitme şansı Hı-hı. olabiliyor. Veya işte tersi olabiliyor. Hı-hı. Ama aynı kişi aynı kampa iki defa gidemiyor. Yani şunu istiyoruz açıkçası. Olabildiğince fazla gençlerimiz bundan istifade etsin istiyoruz.
Peki yurt dışından da gençlerimiz katılabiliyor mu?
Yurt dışından gençlerimiz de katılıyor. Şimdi aslında kamplar konusu şöyle. Yıllar öncesinde sadece yazın gerçekleştirilen kamplardı. Biz birkaç yıldır bunu yılın tamamına yaydık. Örneğin geçtiğimiz haftalarda da kamplar vardı. Milli Eğitim Bakanlığı'yla yaptığımız ortak bir anlaşmamız, protokolümüz var. O protokol gereği 12 ayrı ilde biz Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki okullardaki öğrencilere hafta sonları kamplarımızı açıyoruz. Hı hı. Öğretmenleri vasıtasıyla gelip cuma öğleden sonra kampa giriyorlar. Pazar akşamı veya pazartesi sabahı kamptan ayrılmak suretiyle o ildeki
kamptan. Yani 10 gün kadar.
Yok 3 gün.
3 gün.
Kısa. Hı. Yani cumadan giriyorlar. Cuma, cumartesi, pazar.
Ben bir
tabii
sonraki.
Hafta sonu. Hafta içi okul olduğu için. Doğru. Hani okulun bir ara verme gibi ya da işte hı hı. belki sınav dönemi öncesinde bir dinlenme gibi. Bazı içeriği belki eğitimle ilgili de olabiliyor kamplarımızın. Evet. Bu şekilde istifade ettiriyoruz. Onun dışında bazı sivil toplum kuruluşlarına yine bize başvuruda bulunan STK'lara kampları veriyoruz. Ama bahsettiğim gibi en büyük yekünü yaz kampları oluşturuyor. Bunları internet sitesi üzerinden yaptıkları başvurular neticesinde değerlendirmek suretiyle alıyoruz.
Peki Kur'an mı çekiyorsunuz? Çünkü talep
çok fazla, fazla oluyor. Bazı önceliklerimiz var. Mesela o önceliklere göre değerlendirme yapıyoruz. Öncelikle mesela
derslerinin iyi olması
ve gazi yakını hı hı. olan çocuklarımızı zaten kurasız alıyoruz.
Elbette.
Onların taleplerini doğrudan değerlendiriyoruz. Başarıyı ödüllendiriyoruz. Hı hı. Takdir almış olan öğrencilerimize öncelik veriyoruz. Ekonomik durumu çok iyi olmayan öğrencilerimizi, gençlerimizi yine aynı şekilde ön plana almak suretiyle onları önceliyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Yani hem ekonomik durum, hem gayret çalışkanlık durumu, hem okulu ya da ilinin önerdiği gençler varsa, kendi yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan bir takım madalyalar almış olabilir, yarışmalarda üstün hı hı. başarı göstermiş olabilir. O gibi gençleri aynı şekilde önemsiyoruz, ön plana çıkarıyoruz. Onları öncelemek suretiyle bir sıralama yapıyoruz. Geçen yıllarda başvurup gidememiş olanları aynı şekilde yine önceliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla olabildiğince hani başvurularını da tam anlamıyla yerine getirebilmek şekliyle yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani Trabzon'dan, Samsun'dan tutun işte İzmir, Aydın, Mersin, Antalya, Kırşehir, Sakarya, Karabük gibi totalde toplamda 38 tane kampımız var. Bu sene yeni bir uygulamaya başladık. Çadır kamplarını hayata geçirmeye başladık.
Peki kaçar günlük kamplar, yani kaç dönem oluyor?
Yaz dönemi
toplamda?
Kamplarımız 7 gün. Hı hı. Yani yol dahil olarak söylüyorum. Pazar günü buradan yola çıkıyorlar. Bir sonraki hafta pazar günü tekrar geliyorlar. Yani hı hı. yolculuk, seyahat, oradaki işte konaklama 5 gün. O 5 gün boyunca...
Ücretsiz.
Tabii. Yani hı hı. şöyle yaz kamplarında konaklama, başvurusu...
Ulaşım da mı ücretsiz?
Tabii. Yani yaz kampına başvurusu kabul edilen bir gencimiz... Bizim gençlik merkezlerimiz var her ilde. Başvuru hı hı. evraklarını oraya teslim ettikten sonra işte bana filanca kamp çıktı.
Evet.
Ben buraya katılmak istiyorum. Bunlar da evraklarım deyip başvurduktan sonra biz gencimizle irtibat sağlıyoruz ve onlara diyoruz ki filanca gün filanca yerde buluşuyoruz. Örnek söylüyorum, Ankara'da diyoruz ki işte 19 Mayıs stadının avlusunda şu tarihte buluşuyoruz. Biz gençlerimizi oradan teslim alıyoruz ailelerinden. Otobüslere bindiriyoruz. Seyahat ettiriyoruz. Yol esnasındaki işte yolda yolun mesafenin uzunluğuna hı hı. göre molalar, işte yemekler vesaire bunların hepsi dahil hiç 5 kuruş para harcatmıyoruz gençlerimize. Ve orada kampa girdikleri andan itibaren kıyafetleri, oradaki bütün kamp malzemeleri, kullandıkları her şey, tüm etkinlikler, kamp boyunca gerçekleştirilen geziler, bunların tamamı devletimiz tarafından karşılanıyor gençlerimizin ödüllendirilmesi anlamında.
Peki neler var kamptaki etkinlikler kapsamında? Biraz kampına, yani bir günleri nasıl geçiyor?
Şöyle geçiyor. Biz aslında şunu istiyoruz. Kamplarla ilgili bizim en büyük önceliğimiz, bizim çok güzel bir sloganımız var. Bir kardeşlik iklimi diye. Biz kamplarda bu kardeşlik oluşsun istiyoruz. İlk başta kampçılarımızın çok hoşlanmadığı bir şey yapıyoruz. Onlar geldikleri zaman farklı illerden gelen gençlerimizi, çocuklarımızı biz bir araya katmak istiyoruz. Hı hı. İlk başta biraz istemiyorlar. Ben kendi ilimden geldiğim arkadaşımla, yakınımla, akrabamla kalmak istiyorum falan diyorlar. Hı hı. Biz bunu ilk başta kabul etmiyoruz. Örneğin Siirt'teki bir gencimizi aynı şekilde Aydın'daki bir gencimizle aynı odaya koyuyoruz. Şunu istiyoruz. Kaynaşsınlar, kardeş olsunlar ve 5. gün sonunda ne oluyor biliyor musunuz?
Ayrılmak istemiyorlar.
Ağlayarak. Evet, ayrılmak istemiyorlar. Bu şekilde ayrılıyorlar. Biz bunu yapmış olmakla aslında hedefimize ulaştığımızı gerçekleştiriyoruz. Onun dışında şu oluyor. Sabah erkenden kalkılıyor. Kampçılıkta bu esastır. Disiplin, düzen. Kalkılıyor. Herkes kendi yatağını, yorganını, işte battaniyesini, nevresini düzeltiyor. Hazırlanılıyor. Kahvaltıyla başlıyor. Daha sonra gün içerisinde kampın şekline göre farklı etkinlikler var. Hı hı. Yani ben farklı farklı söyleyeyim. Yüzme var, ata binme var. Kimisinde farklı olarak bu yabancı tabirleri çok kullanmak istemiyorum ama evet, dilimize yerleşmiş bu fly fox denen işte tırmanma şeridinin evet, neticesinde havada uçarak işte gidilen bir yerden, hı-hı, bir yere macera parkurlarının da içinde bulunduğu etkinlikler var. Bisiklet var, masa tenisi var, futbol, voleybol, basketbol. Yani golf,
hangisinden
kampın şekline göre
faydalanmak istiyorlarsa, hangisine katılmak istiyorlarsa.
Ilgili, evet, kampın şekline göre biz onların talepleri doğrultusunda bu etkinliklerin hepsini gerçekleştiriyoruz. Eğitim faaliyetlerimiz var. Akademisyen hocalarımızı biz kamplara davet ediyoruz, çağırıyoruz. Onlar geliyorlar, günün yorgunluğunu onlarla atıyorlar. Akşamları sinema filmleri izletiyoruz. Genelde vatan, millet temalı, kardeşlik temalı.
Ne güzelmiş,
temalı.
Genç olasım geldi.
Valla kendini genç hisseden herkese kamplarımız açık. Siz de ağırlamak isteriz. Yaş grubu nedir? Yaş grubu dediğim gibi kendini genç hisseden herkes. Şöyle yani 12 yaşından evet, itibaren biz alıyoruz gençlerimizi 22 yaşına kadar. Hı hı. Küçük kardeşlerimiz için, öğrencilerimiz için velilerinin mutlaka muvafakatını istiyoruz. Onların bilgileri, izinleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Diğer büyükler de zaten kendi istekleri ve talepleriyle yapıyorlar, gerçekleştiriyorlar. Yani biraz zor bir iş yapıyoruz açıkçası, riskli bir iş
evet,
yapıyoruz.
Evet.
Annelerin, babaların göz bebeklerini alıp bir hafta boyunca emanet almak, onları eğitmek, dinlendirmek, eğlendirmek, daha sonra tekrar onlara sağ salim teslim edebilmek en büyük huzurumuz, mutluluğumuz, onur kaynağımız, kıvancımız oluyor. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Anket de yapıyoruz. Yani biz yaptığımız çalışmaları biraz da bilimsel bir takım ayaklara dayandırıyoruz açıkçası.
Anketi oradaki tabii, gençler
tabii,
mi?
Kampçılar, çocuklar, hı-hı, bizzat kendileri yapıyorlar. Olabilir. Yani olabildiğince yapsınlar istiyoruz ama hani gönüllülük esasıyla. Hı-hı. Onlara orada kaldıkları her anın değerlendirmesini yaptırıyoruz. Nasıl karşılandınız, size nasıl davranıldı, işte yediğiniz yemekler nasıldı, etkinlikler nasıldı, seyahati hoşlandınız mı, beğendiğiniz yönler, beğenmediğiniz yönler. Ve 5 üzerinden geçen yıl genel olarak 4.30'larda bir başarımız vardı.
Çok
bu iyi,
iyi
bir başarı. Yani %90'ın üzerinde bir tabii, başarıyı ifade ediyor. Kamp liderlerimiz var. Kamp liderlerimizi biz özenle seçiyoruz. Kampçılık biraz böyle hakikaten ciddi bir hobi.
Evet.
Çok ciddi bir hastalık gibi. Bizim öğretmen arkadaşlarımız var, mühendislerimiz var, doktorlarımız var, subaylarımız var. Bunlar kamp liderleri.
Hı hı.
Kamplarda görev almak istiyorlar. Biz onlara kamplarda görev veriyoruz. Üniversite öğrencilerimiz var aynı şekilde. O genç kardeşlerimizi onlara emanet ediyoruz. Onlar 10'ar kişilik gruplar halinde o kamp boyunca onlarla ilgileniyorlar. Ayrılmak istemiyorlar. Ayrıldıktan sonra dostluklar devam ediyor.
Şimdi öyle güzel anlattınız ki hadi artık bir de adres verin
benim
diyorlardı.
Benim anlattığım yani çok az kısmı oldu
kısmı
aslında tabii. Yani bu gördüğünüz, bu duyduğunuz hiçbir şey öyle
evet,
söyleyeyim size.
Peki adresimizi de
adresimiz
verelim o zaman.
Şöyle internet üzerinden başvuruları biz kabul ediyoruz. Hem E-Devlet üzerinden hem Gençlik Spor Bakanlığı'nın gençlik kampları biriminden. Talep eden kardeşlerimiz oraya girdikleri zaman karşılarına hemen sayfa açılacak. Gençlik kampları başvuru formu diye iki alternatifli. Dediğim gibi hem E-Devlet üzerinden başvurulabilir hem de gençlik kampları sayfasından. Hı hı. Oraya girdikleri zaman kişisel bilgilerini sayfaya giriyorlar, kaydediyorlar. Daha sonra başvurularını gerçekleştirmiş oluyorlar. Orada onların yaş grubuna göre ve bulundukları illere göre farklı alternatifler çıkıyor. Yani tüm 38 kampın tamamını herkes görmüyor. Yani kendi yaş grubuna
kendi
göre,
yaş grubuna
iline göre gidebileceği evet. kamplar Hı-hı. karşısına çıkıyor. Başvurular yapılıyor ve daha sonra biz tekrar internet üzerinden duyuruyoruz.
15 günümüzde, Temmuz'a kadar bu başvuruları evet, yapabilirler.
Şey biliyorsunuz çok etkin günümüzde sosyal medya. Gençler de çok kullanıyorlar. Biz Twitter üzerinden, Instagram üzerinden, Facebook üzerinden bunların duyurularını yapıyoruz. Zaman zaman hatırlatmalar yapıyoruz. Etkinlikler öncesinde de kamplar başlayacağı zaman da tüm bu duyuruların hepsini oradan da
yapıyoruz diyorsunuz. Evet. Şimdiden o zaman gençlerimize katılacaklara iyi tatiller dileyelim. Hem de gençlerimizin bu gençlik haftasında bayramlarını da kutlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz size de Sayın Mehmet Tayyip Yahyaoğlu.
Bayramını tekrar kutluyorum. Ayrıca yarın Ramazan. Onu da ülkemize, milletimize, bütün insanlık alemine hayır huzur getirmesini diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Ben biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Tayyip Kahyaoğlu Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ediyor ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Haberim var, ne de geceler belli, ya salı ya da çarşamba, belki de cumartesi, sanki yanındaymışım gibi hayaller görüyorum, sana bir şey olmasın diyorum. Artık derdim eskisinden çok. Sensizliğin hiç vefası yok. Bu dünyanın bahçesinde kayboldum gidiyorum.
Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri ve biz şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne, Los Angeles'a uzanmak istiyoruz. Telefon hattımızda yönetmen Sayın Mert Türkoğlu var. Efendim merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkürler.
Evet, 19. yüzyılda Amerika'ya giderek Arizona eyaletine yerleşen Osmanlı vatandaşı Hacı Ali'nin, yani Hicoli adıyla tanınan Hacı Ali'nin öyküsünü anlatan Hacı Ali belgeselini çektiniz. Şimdi bize birazcık bu belgeselle ilgili detaylı bilgiler aktarmanızı rica ediyoruz. Hacı Ali kimdir? Neden Hacı Ali belgeselini çekmeye karar verdiniz?
Hacı Ali İzmirlidir. Hacı Ali 1857 yılına kadar İzmir ve bölgesinde devecilik ve taşımacılık konusunda çalışan bir insandır. 1857 yılına geldiğimizde o dönemki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Jefferson Davis tarafından fark edilen ve yapılan ön araştırma sonucunda dünyadaki en önemli 3 imparatorlukta görülen ve uygulanan deve taşımacılığı ve develerle ilgili kullanmak, lojistik olarak kullanmak için öngördüğü projeyi başlatıp arkasından bu hayvanlarla nasıl mücadele edip onları nasıl güdebileceğini zorlukları yaşadıktan sonra Hacı Ali ile karşılaşması olur ve Hacı Ali Amerika'ya gelir. Hacı Ali 23-24 yaşlarında adının da anlaşılacağı gibi hacca giderek ve bu konudaki duygusunu ve aşkını sürdürür ve bunu Amerika içerisinde de gerçekleştirir. Şöyle bir şey söylemekte fayda var sanırım. Amerika'da o dönemki şartlara baktığınızda ticaretin batıdan doğuya şeklinde gelişmesini sağlamak için tek fırsat deve taburu kurmaktır. Ve bu deve taburunun başına da Hacı Ali geçer. Onun mücadelesini anlatan ve uzun yıllar yaşamından sorumluluk, iş ahlakını bırakmadan ve Osmanlı'daki kültürünü Amerika'da yaşatmaya, her türlü zorluğa rağmen yaşatmaya çalışan bir insandır aslında.
Peki bu belgeselin hikayesi bundan mı oluşuyor? Siz nasıl karar verdiniz belgeseli çekmeye?
Burada aslında unutulmuş, aslında 150 yıldır onu sebep sayan buradaki Arizona halkı onun adına her yıl bir anma günü düzenliyor ama benim aslında birazcık karşılaşmam şöyle gerçekleşiyor. Bu olaya yakınlaşmam ve hayata geçirmemin sebebi göçmenlik ve günümüz dünyası içerisinde yaşanan, dünyanın dört bir tarafında yaşanan savaşlar ve göçmenler. Bunlarla alakalı da birazcık Türkiye dışındaki diğer ülkelere de bunu anlatmak istedim aslında. Amerika'yı kuranlar da göçmenlerdir. Ve bu insanların yaşadıkları zorlukları da birazcık gündeme getirmek istedim. Hacı Ali hem Hacı Ali'nin hayatını anlatırken diğer bir taraftan da aslında bir göçmen olmanın ne kadar zor olduğunu, bu mücadelenin kolay olmadığını anlatmak istedim aslında.
Evet, şimdi belgeselin evet. Yönetmenliğini siz yaptınız. Yapımcısı kimdir?
Yapımcısı Eğri Kapı Prodüksiyon'dur. Sağ olsunlar, bu konuda çok önemli bir destek sağladılar. Belgesel konusunda biliyorsunuz bu konuda biz birazcık daha yeni gelişiyoruz. Birazcık daha yeni ilgi alaka göstermeye başlıyoruz. Onun dışında önemli bir desteklerini de veren değerli bir insan Sayın İben Kalın, Cumhurbaşkanı Sözcüğümüz. O da bu röportaj vererek bu projeye destek oldu kendisi. Onun dışında yine İstanbul Film gibi bir ekibi ve Türkiye'de, yani Amerika'da, Arizona'da, Los Angeles'ta ve Türkiye'de Kapadokya'da çekimlerini yaptık.
Ne zaman gösterime girdi?
Şöyle söyleyeyim, film bir festival filmi şu aşamasında, evet, adlandırabilirim. İlk açılışını Arizona'da gerçekleştirdik. Güzel de bir başarı elde ettik orada. Yaklaşık 650 kişilik bir açılış yaptık ki bu bir yabancı, bir Türk yönetmeni için bir ilk oldu aslında. Onun dışında özel bir davet Smithsonian Müzesi'nden aldık. Amerika'nın en köklü, en eski ve dünyanın önemli saygın müzelerinden bir tanesi. Orada bir gösteri gerçekleştik. Şu anda Hacı Ali filmi 9 tane festivalde yarışıyor. Bu sebeple şu anda henüz halka açık bir gösterime girmedi. Kısmet olursa inşallah bu yıl sonuna doğru girmiş olacak. Sanırım Türkiye'de de ve dünyada da birçok yerde izlenme fırsatı olacak o zaman.
Evet. Dolayısıyla Türk tarihinin hem bilinmeyen yönlerine de ışık tutabilecek bu anlamda bir belgesel. Peki arkası gelecek midir Sayın Mert Türkoğlu?
Arkası gelecek. Yine Hacı Ali'nin hayatını filme de çalışmalarını yapıyoruz. Şu anda onun yazılarını, filmin kullanımını çalışıyorum. Kısmetse önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde onu düşünüyoruz. Çünkü güzel bir örnek. Sayın İbrahim Kalın Bey'in de söylediği gibi günümüz içerisindeki farklılıkları, farklı kültürleri bir araya getiren ve birlikte yaşamayı öğretip oradan bu kültürleri birleştirerek daha zenginliklere ulaşmanın güzel örnek isimlerinden bir tanesi Hacı Ali çünkü.
Evet.
Dolayısıyla bu noktada yapılması gereken şey filmde, evet, filmde daha çok o da olmalı ve bunu ilerletmeliyiz diye düşünüyorum ve bunun gibi konularda tabii daha çok.
Evet. Dolayısıyla tarih meraklıları tarafından da ilgiyle izlenecek, takip edilecek bir belgesel, arkasından da filme gelecek diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Mert Türkoğlu. Çünkü orada daha çok erken bizim programımız için kattınız, bizimle bu röportajı gerçekleştirmek için. Çok teşekkür ediyoruz. Size kolaylıklar diliyoruz efendim. Yeniden birlikte olmak dileğiyle.
Teşekkür ederim.
Siyahın gölgesinde göz, ellerinde ağır ezgi. Siyahın gölgesinde bir göz, ellerinde ağır ezgi. Önümden geçen yaşlı çınar gözleri deniz. Uzağımdan geçmez vakti zaman, her birimize bu yazdı. Gelen yağmur gökten inince, içim ağlar inceden ince. Acıdan bazımızda düğümler büyürlerken yürüyor giderim de buralarda göçe gül. Thank you.
Dünden kalanlar. Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağlı birlikteyiz. Merhabalar,
merhabalar,
hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, Gençlik Haftası başladı. Evet. Dolayısıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na yaklaştık. Biz de bugün dolayısıyla Cumhuriyet döneminde gençlik ve spor üzerine konuşalım, evet, istedik. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk çağdaş bir toplum yaratmanın tüm unsurlarının çözüm yollarını gayet güzel bulduğu, yaratıcı bir şekilde
uyguladı
ve bunun yanı sıra gençliğe, spora ve sporcuya da çok büyük önem,
evet,
verdi.
Evet, evet.
Birazcık bundan söz edelim istedik.
Evet. Yani belki o gençlik bayramı kısmını tabii 19 Mayıs deyince gençlikle çok özdeşleştiriyoruz,
evet,
ama spor kısmını belki biraz daha atlıyoruz.
Evet.
Biraz daha ona vurgu yapalım diye. Çünkü hani bayramın özüne baktığımız zaman, hı-hı, 19 Mayıs tabii Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ama daha sonrasında doğum günü olarak da kabul ediliyor. Aynı zamanda milli mücadelenin başlangıcı olduğu için yeniden Türkiye Cumhuriyeti'nin,
evet,
daha doğrusu Türk halkının diyelim fiziken ve moralen, ruhen yeniden ayağa kalkışını simgeliyor. Yani hem bedensel olarak sanki Türkiye'yi de bir bütün olarak düşünürsek yeniden fiziken güçlü bir şekilde ayağa kalkışını niteliyor. Dolayısıyla hem gençliğin ayağa kalkışı ve güçlenmesi, çünkü savaşlarda yıllarca, hı-hı, kan kaybetmiş, şehitler vermiş, pek çok maalesef hani gazisi, sakatı, sadece ölenler tamam öldü ama arkasından baktığımızda pek çok gazimiz var.
Tabii.
Vücut olarak, vücut bütünlüğü olarak sıkıntılı bir hayat sürdürenler var, ihtiyarlarımız var. Dolayısıyla daha sağlıklı nesillerin, artık bundan sonrası, savaş sonrası dönem için daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için zaten spor politikalarını çok önemsiyor Atatürk. İlk başta 19 Mayıs günleri, daha doğrusu şöyle diyelim, Mayıs'ın 3. haftası jimnastik şenlikleri yapılıyor.
Hı hı.
Dolayısıyla hani belki o da biraz etkili oluyor ama aynı zamanda daha kendisinin 1915'lerde bile bu durumu çok önemsediğini görüyoruz. Yani Osmanlı Genç Dernekleri Genel Müfettişliğine atandığında 1915'te mesela jimnastik derslerinin sayısı, ders saatlerinin artırılması gerektiğini söylüyor mesela. Yani bunu ta o zamandan spor bilincinin olduğunu ve gerçekten sağlam kafa sağlam vücutta bulunur laf olsun diye söylemiyor. Gerçekten de yurt dışı deneyimlerinden yola çıkarak hani baktığında Falih Rıfkı Atay da bunu söyler. Gerçekten sokakta gördüğü o dinç, güçlü Avrupa insanı gibi, batılı insanlar gibi bizim insan. Çünkü sırtımıza bir yılların yorgunluğu çökmüş. Fakirlik çökmüş, yoksulluk çökmüş. Çünkü spor için biraz da maddi imkanlar evet, da gerekiyor tabii ki. Tesis gerekiyor, alet, edevat gerekiyor, kıyafet gerekiyor. Tamam, bir taraftan bir dini sınırlılık olduğu için biraz ne diyelim... Geleneksel sporlar dışında modern sporlarla çok fazla ilgilenmemişiz. Geleneksel sınırlar içerisinde kalmışız. Hani cirit gibi, güreş evet. gibi. Ve bunları da çoğunlukla sadece erkekler yapıyor. Ve üst düzey erkekler diyelim. Yani halkın uğraştığı belli spor dalları böyle ne diyelim turnuvalar düzenlediği spor dalları yok. 1900'lü yılların başından itibaren işte spor kulüpleri, futbol kulüpleri kuruluyor. Evet. Onların da ilk kurucuları daha önce de bahsetmiştik. Rumlar, İngilizler. Evet. Yani bizden çıkan bu anlamda spor faaliyeti diyebileceğimiz örgütlü bir şey çok fazla yok. Dolayısıyla ilk çalışmalar Cumhuriyet döneminde olduğu için kıymetli. Yani sporun
Batı örnek alınmaya başlanarak. Çünkü Osmanlı döneminde savaşçılık üzerine daha
askeri
çok
okullarda spor var. Rüştiyelerde bir beden terbiyesi öne alınıyor, önemseniyor 1869 Marif Nizamnamesinden sonra. Fakat işte dediğim gibi yani gençlerin spora yönlendirilmesi ve bilinçli bir şekilde halkın spor yapmasıyla ilgili bir altyapı çalışması, örgütlü bir çalışma yok. Cumhuriyet döneminde başlıyor diyebiliriz bunu.
Evet.
Şimdi nasıl? Öncelikle hani 1922'lerde daha henüz cumhuriyet bile hani kurulmamışken Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı kuruluyor. Bu 1900'lerin başında kuruldu dediğimiz spor kulüpleri, ilk üç büyük hani üç büyükler dediğimiz takımlar ve diğer takımlar bir araya gelerek özellikle Yusuf Ziya Öniş İsviçre'de eğitim görüyor. İsviçre'den gelirken İsviçre Federasyonu'nun tüzüğünü getiriyor ve o tüzükten yola çıkarak hep beraber bütün kulüpler birleşip bir ittifak oluşturalım ve örgütlü bir şekilde sporu güçlendirelim diye yola çıkıyorlar ve o tüzükten yararlanarak böyle bir idman cemiyetleri ittifakı kuruyorlar. Burada hani ne etkisi oluyor? Uluslararası müsabakalara hazırlıyor gençleri. Ama tabii çok hani düşünün 1924'te ilk Paris Olimpiyatlarına katılıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Cumhuriyet'in ilk katıldığı olimpiyatlar. 24 yani henüz savaştan yeni çıkmışsınız. Cumhuriyet'in ilk ayları diyelim, ilk zamanları. Parasal anlamda çok ciddi sıkıntılar var. Ona rağmen şimdilik 17 bin lira olmak üzere deyip Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı'na Bakanlar Kurulu kararıyla Atatürk imzası da altında bulunmak suretiyle parayı vermiştir. Ve sonrasında da bu parayı arttırmıştır. Yani sırf spor müsabakası olarak da görmemiştir bunu. Aynı zamanda politik olarak Türkiye'nin dünyada kendisini ispatlamasını. Çünkü daha öncesinde Birinci Dünya Savaşı'nı siz çıkardınız diye bir önceki olimpiyatlara ambargo konulmuştu, katılamamıştık. Bu da siyasi anlamda bir... ne diyelim rencide edici bir durum. Onun üzerine yani gerekirse devlet tarafından desteklenecektir diyerek bu kuruluşu desteklemiştir ve olimpiyatlara gidilmiştir. Yani orada sadece varlığımız yani kazanıp kazanmamamız değil katılmış olmamız önemliydi.
Evet.
Ve Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı döneminde aynı zamanda spor alanlarının sayısı arttırılıyor. Yani tamam geleneksel sporlarımız var ama bunun dışında eskrim var, tenis var, yüzme var. Hani birçok voleybol var, basketbol var. Pek çok dünyada olimpiyatlara gidince görüyorsunuz atletizmin pek çok kolu var. Pek çok farklı spor dalında sporcular müsabakalara katılıyor. Bizim çok sınırlı kalıyordu. O yüzden bunu gören işte İdman Cemiyetleri İttifakı spor alanlarını arttırıyor ve gençlerin bunları daha fazla öğrenebilmeleri için de bir takım çalışmalar geliştirmeye çalışıyor. Örneğin 18 Ağustos 1923 tarihli yine daha henüz Cumhuriyet kurulmadan önceki yok. Hükümet evet. programında özellikle bu beden terbiyesinin, talim ve terbiyenin çok önemli olduğu vurgulanarak şu söyleniyor. Terbiyeyi, bedeniye dairul muallimi kurulmalı. Ve bunun üzerine 1926'da Gazi Eğitim yani Terbiye Enstitüsü kuruluyor. Burada işte hani özellikle Selim Sırrı Tarcan gibi, Ali Samiyen gibi büyük hani sporcularımız, özellikle de yurt dışında eğitim alarak Türkiye'ye bu anlamda batılı tarzda spor kültürünü geliştirmeye çalışan spor adamlarımız burada eğitimler veriyorlar. İlk çalışmalar, ilk öğretmen yetiştirmeleri de buradan başlıyor. Çünkü tamam belki sporcu yetiştireceğiz ama aynı zamanda sporcuları yetiştirecek öğretmenleri de yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun önemini fark ederek hem gençlerin spora yönlendirilmesi hem de yönlendirilecek bu gençleri eğitecek öğretmenlerin yetiştirilmesi. O zaman sadece yurt dışından gelmiş ve burada eğitim verecek olan öğretmenlerin yanında ÇAPA muallim mektebinde bir kurs açılıyor. Yabancı öğretmenler getiriliyor. İsveç'ten iki tane bayan öğretmen getiriliyor. Yine orada bizim değerli yurt dışından gelmiş olan hocalarımız eğitim veriyorlar ve 9 aylık bu eğitimin sonunda başarı gösteren gençler İsviçre'ye veya Avrupa'nın çeşitli okullarına beden eğitimi, terbiye, beden eğitimi almak üzere gönderiliyorlar. Bunların da içine yine askerlerden de başarılı olanlar gönderiliyor. Bu asker ve siviller döndüklerinde ilk işte beden eğitimi kadroları diyebileceğimiz kadroları oluşturuyorlar. Ve özellikle batılı tarzdaki o kültür sadece yani sporu işte olimpiyatlara katılacak şekilde sporcuyu yetiştirmek değil, halkın sporla ilgilenmesi, özellikle gençlerin küçük yaştan itibaren belli bir spor dalında gelişerek vücutlarının sağlıklı olmasını.
Evet.
Yani Atatürk'ün aslında istediği şey, hedef olarak istediği şey baktığımızda Türk gençliğinde ve Türk halkında spor ve beden hareketlerine sevgi ve alaka uyandırılmalı. Bunlar bir kitle hareketi, milli bir faaliyet. Bakın hani bir spor faaliyeti demiyorum, milli bir faaliyet haline getirmeli. Çünkü yarın öbürsü gün yine bir savaş durumu olduğunda sağlam vücutlar gerekecek. Güçlü, gürbüz bir nesil gerekecek. Yani yeniden o halkın ayağa kalkabilmesi için arkasına baktığında böyle pırıl pırıl bir nesil görmek istiyor. Bunun da temel yolunun işte spor olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla buna yönelik politikaların baştan itibaren hep yapıldığını görüyoruz. Sonrasında Türk Spor Kurumu kuruluyor 1936'da. Türk Spor Kurumu'nun döneminde ne değişiyor dersek, bir öncekine göre devlet denetimine giriyor artık spor işi. Daha sonrasında 1938'den sonra Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 1946'dan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı, artık hani şu anki günümüzdeki haline geldi diyebiliriz. Şimdi baktığımızda ilk kutlamalar aslında 1935'te başlıyor ve Samsun'dan başlıyor diyebiliriz. Çünkü 19 Mayıs hani Samsun'a çıkış olduğu için Samsun halkı bu olayı kendi şehrinin bir kutlama vesilesi olarak görüyor. Çok önemsiyorlar. Hatta Türkiye'ye yayılmasını halkın, özellikle de Samsun halkının girişimleriyle, bir altyapısıyla başladı diyebiliriz. 1935'lerden, hatta daha öncesinden hani bile var ama 1935'te hani Türkiye çapında, tüm yurt çapında sporcuların katıldığı, spor kulüplerinin katıldığı ve ağırlıklı olarak spor faaliyetlerinin yapıldığı şenlikler şeklinde görüyoruz bayram kutlamalarını. Ve bu bayram kutlamalarında sporun önemi, sporcunun önemi, spor yapmanın önemi gibi konulara yer verildiğini görüyoruz. Daha sonrasında 1938'de bayram haline geliyor. Gençlik ve spor bayramı haline geliyor. 81 yılında da başına özellikle dedik ya, yani 19 Mayıs Atatürk'ün doğum günü olarak da kabul ediyor ve hani ulusal kurtuluş mücadelemizin de bir başlangıcı olarak kabul ediyor ve bunun sebebiyle de Atatürk'ün anılması gerektiği, Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak ismi değişiyor. Ama 38'den itibaren bayram kutlanıyor ve sporla ilişkilendirilerek, özellikle gençlerde bu spor bilincinin tekrar harekete geçirilmesiyle ilgili, hani sanki bu yönü biraz unutulmuş gibi bayramın, tekrar belki bu
vesileyle
yani gençler için sporun öneminin altının çizilmesi gerektiğini şimdi belirtebiliriz.
Aslında atamızdan aldığımız ilhamla spor alanında layık olduğumuz yere de geleceğiz herhalde gençler. Evet. Çünkü gerçekten çok daha fazla meraklılar spora.
Tabii.
Bu arada eskisi gibi değil tabii ki. Son zamanlarda güreşte aldığımız madalyaları da düşünürsek bu hafta içerisinde o ödül alan güreşçilerimiz de Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğu olacaklar.
Ne güzel, ne güzel.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülün Karabağ. Sağ olun, var olun. Bizlerle birlikte olduğunuz için Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sevgili sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik Dünden Kalanlar köşemizde. Hayatın Sesleri bitti. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.